Ayrım 14. Malta sürgünleri Bilal Nevşimşir, sayfa 209. Misilleme. İngilizlerin İstanbul'da yeniden giriştikleri insan avı bu kez karşılıksız kalmaz. Atatürk 2 ay önceden tedbirini almıştır. Bunu şöyle anlatır. Baylar, yabancıların İstanbul'da saldırıları arttırarak nazır ya da milletvekillerinden bazılarını tutuklamaya başlayabileceklerini kestirip böyle bir davranışa karşılık olmak üzere Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanmasına karar verdim. Bu kararımı ve buna göre tedbir alınmasını 22 Ocak 1920 günü Ankara, Konya, Sivas ve Erzurum'daki kolordu komutanlarına kişiye özel olarak kapalı telle emrettim. Atatürk Söylev 1, sayfa 270. Atatürk 22 Ocak 1920 günü Kazım Karabekir Paşa'ya şu emri vermişti. İngilizler İstanbul'da saldırıyı arttırarak nazır ya da bazı kimseleri ve özellikle Rauf Bey'i tutuklarlarsa buna bir karşılık olmak üzere Anadolu'da bulunan İngiliz subayları tutuklanacaklardır. Bu bakımdan Erzurum'da bulunan Rawlinson'ı kaçırmamak için şimdiden tedbir alınmasını rica ederim. Atatürk Nutuk Belge 226B. Aynı gün Konya ve Sivas'taki kolordu komutanlarına da aynı yolda bir şifre telgraf yollanmıştır. Yalnız bu telde Atatürk tutuklanacak İngiliz subaylarının adlarını vermemiş, yalnız gerektiğinde bölgenizdeki İngiliz subaylarını tutuklayabilmek için şimdiden tedbir alınmasını rica ederim demiştir. Belge 226A. Demek oluyor ki Atatürk, İngilizlerin İstanbul'u işgal edeceklerini, yakın arkadaşlarından bazılarını yakalayıp Malta'ya süreceklerini çok önceden kestirmiştir. Kararlıdır. Samsun'a henüz ayak bastığı günlerde, Mayıs 1919'da Malta'ya sürülenler için bir şey yapamamıştı. Ama artık Anadolu'da bir fiili hükümet vardır. Atatürk, İngilizlerin bu kez girişecekleri tutuklamalara seyirci kalmayacaktır. Önemli olan nokta şudur ki, Anadolu'da örgütlenmiş olan Kuvayi Milliye, yalnız Rumları, Ermenileri karşısına almakla kalmamakta, gerektiğinde İngiltere ile boğuşmayı da göze almaktadır. Ve boğuşma gittikçe kızışmaktadır. 16 Mart günü İstanbul'un işgal edildiği haberlerini alır almaz Atatürk, makine başında Kazım Karabekir Paşa'ya İstanbul hükümetine İngilizlerin el koymaları kuşkusuzdur. Rawlinson hakkında eski kararı hatırlatırım der. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz sayfa 500. Bunun üzerine Kazım Karabekir Paşa, Yarbay Rawlinson'ın muhafaza altına alınması için Erzurum Müstahkem Mevki Komandanına emir verir. Kendine özgü ihtiyatlılığı da elden bırakmaz. Emir şöyledir. İstanbul hükümetine İngilizlerin el koymaları ve bazı kimseleri tutuklamaları yüzünden Erzurum halkının galeyana gelerek buradaki İngiliz subayı Rawlinson'a karşı arzu edilmeyen bir davranışta bulunmaları olasılığı vardır. Bu nedenle adı geçenin evine bir subay kumandasında yeteri kadar asker konularak kendisinin muhafaza altına alınması, hem kendisinin hem de emrindeki erlerin silahlarıyla cephanelerinin alınarak geçici olarak bir yerde bulundurulması ve bu muamelenin onun hayatı ve şerefi için olduğuna kendisinin dikkatinin çekilmesi gerekir efendim. Sayfa 502. İngilizlerin İstanbul'da Osmanlı Genelkurmay Başkanı'na kelepçe vurdukları bir sırada Erzurum'da bir İngiliz yarbayının tutuklanma biçimi arasındaki fark ilginçtir. Daha ilginç olan nokta Erzurum valisi Reşit Bey'in ürkekliğidir. İstanbul'un işgal edildiği haberini alan vali tam bu sırada Karabekir Paşa'nın yanına gelir ve korku içinde şunları söyler. Acaba Rawlinson da şimdi Erzurum telgrafhanesini işgaliyle haberleşmeyi kontrol altına alırsa ne yaparız? Vali Erzurum'da 15 bin kişilik kolorduya bir İngiliz yarbayının tek başına meydan okuyarak telgrafhaneye el koyabileceğini düşünebilmektedir. Karabekir Paşa, ben de şimdi onu düşünerek şu emri veriyordum der. Emri görünce vali şaşkınlıktan dona kalır ve Allah sonunu hayır eyleye diye dua eder. Sayfa 502. İşte böyle bir yılgınlık ve korkaklık havası içindedir ki Atatürk Anadolu'daki İngiliz kontrol subaylarının yakalanmaları emrini vermiştir. Rawlinson'ın kontrol altına alınmasıyla Anadolu'da İngiliz avı başlamış olur. Bundan böyle İngilizler Malta sürgünleri konusunda Mustafa Kemal'i hesaba katmak zorunda kalacaklardır. Başta Rawlinson olmak üzere Anadolu'da yakalanan İngiliz askerleri Malta sürgünlerini kurtarmak için tek koz olacaklardır. İstanbul'un işgal edildiği gün muhafaza altına alınan Yarbay Rawlinson'dan sonra hangi İngiliz subaylarının hangi tarihlerde yakalandıkları kesin olarak belli değildir. Hele İngilizler bu konuda çok zor haber alabilirler. İstanbul'da yakalananları Malta'ya sürülenleri İngilizler Türk makamlarına bildirilmiş değillerdir. Mustafa Kemal Paşa da yakalattığı İngilizleri Londra'ya haber verme gereğini duymaz. Anadolu'daki İngiliz gizli ajanları da Kemalistlerin ellerinde tutuklu bulunan İngilizlerin tam bir listesini Londra'ya veremezler. İngiliz makamları kırıntı halindeki bilgileri birleştirerek epey zaman sonra Anadolu'da 30 kadar İngiliz askerinin tutuklu bulunduğunu anlarlar. Ama bu listenin bile kesin olduğundan emin değillerdir. Anlaşılan Anadolu'daki İngilizler bir çırpıda değil birer ikişer ve aralıklı olarak ele geçirilmişlerdir. İngiliz makamlarının İstanbul'da yaptıkları gibi Anadolu'da da İngiliz vatandaşları öteden beriden toplanmışlar, daha doğrusu avlanmışlardır. Malta sürgünlerine karşı birer rehine olarak yakalanan bu kişilerden Malta'daki Türk sürgünleri de haberlidirler. Söz gelişi, yapağı tüccarları sarı tüylü iki koyun daha ele geçirdiler denir. Malta'dakiler bu şifreyi yeni iki İngiliz esiri diye çözerler ve sevinirler. Çünkü tutuklu İngilizler Malta sürgünlerinin özgürlüğü için biricik garantiydi. Ahmet Emin Yalman, yakın tarihte görüp geçirdiklerim İstanbul 1970 cilt 2 sayfa 189-190. Gerçekten Atatürk'ün giriştiği bu misilleme İngilizlere karşı en etkin silah olacaktır. Malta sürgünlerini kurtarmak için ileride bu sürgünlerin listesiyle pazarlığa girişilecektir. Gerçi yakalanan İngilizler sayıca Türk sürgünlerinden çok azdır. Aşağı yukarı sayıca 1/4'dir. İçlerinde en önemli rehin Yarbay Rawlinson'dır. Yalnız rütbesi bakımından değil, nüfuzlu bir ailenin çocuğu olması, İngiliz parlamentosunda bir kardeşinin bulunması bakımından Rawlinson, Türklerin elinde iyi bir kozdur. Ondan sonra yüzbaşı Campbell, Teğmen Boring gelmektedir. Ayrıca 200 başı, 4 değmen, 1 as değmen, 15 kadar er ve 4 tercüman İngiliz tutsakları ya da rehineleri listesini tamamlar. VO 371-6504 CP 3269 İngiltere Harbiye Bakanlığından İngiliz kabinesine muhtıra 29-8-1921 İngiliz tutsaklarının tam listesi bu muhtırada verilmiştir. İleride bu rehineler Malta sürgünlerinin tümünü kurtarmaya yetecektir. Anadolu'da İngilizler birer ikişer yakalanırken İstanbul'da da İngiliz makamları boş durmazlar. Küçük küçük sürgün kafileleriyle Malta Adası doldurulur. Arzulanmayan milliyetçiler. 22 Mart 1920 günü Malta'ya sürülen 11 kişilik paşalar mebuslar grubundan sonra yine Mart ve Nisan aylarında bir o kadar insan daha tutsak kampına yollanır. İngiliz Yüksek Komiserliği bunları biraz yumuşakça arzulanmayan milliyetçiler diye nitelendirir. Bunların içinde tanınmış gazeteciler de vardır. Ankara'nın yeni yayın organı Hakimiyet-i Milliye gazetecilerin sürülmesini İngiliz zulmüne karşı yükselen Müslüman sesini boğmak diye yorumlar. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 541. Doğrusu da budur. Bu kez sürülen gazeteciler Mustafa Kemal'den yana olduklarını açıkça belli etmiş olanlardı. Anadolu ile başkent arasındaki geçici işbirliği döneminde Ali Rıza Paşa kabinesi zamanında bu gazeteciler İngiliz sansürüne rağmen seslerini az çok yükseltebilmişlerdi. Şimdi bu ses boğulmak isteniyor, 4-5 aylık sözde özgürlüğün bedeli Malta'ya sürülmekle ödetiliyordu. Ama sürülenlerin hepsi gazeteci değildi. Küçük küçük gruplar halinde Malta'ya yollanan bu kimselerin içinde başka arzulanmayan kişiler de vardır. Malta'da aldıkları sürgün numaralarına göre bunlar aşağıda kısaca tanıtılmıştır. İngiliz Yüksek Komiseri de Robek, 27 Mart 1920 günü küçük bir grubu Malta'ya sürdüğünü Londra'ya teller. Adları şöyledir. 2782 Ali Said Paşa, 1. Dünya Savaşı'nda Yemen kumandanı olarak Aden cephesini yönetmiş, mütarekenin ilk aylarında İngilizlerce Mısır'a sürülmüştü. Lord Allenby'in önerisi üzerine serbest bırakılan ve İstanbul'a dönen paşa, ikinci kez tutuklanmış ve Malta'ya sürülmüştür. Arzulanmayan milliyetçi sayılmaktadır. FO 371-5089, E 2322 Derobek'ten Curzon'a, Tel 27-3-1919, No 295. 2783 Ebu Ziyazade Velit Bey, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Tasvir-i Efkar Gazetesi sahibidir. Genç Osmanlılardan Ebu Ziya Tevfik Bey'in küçük oğludur. Ali Rıza Paşa kabinesi zamanında Mustafa Kemal Paşa ile ilişki kurmuş ve Paşa ile röportaj yapmak üzere Ruşen Eşref Bey'i Anadolu'ya yollamıştır. 20 Mart günü Bakırköy'deki evinde tutuklanmış ve birkaç gün Arap Yanhan'da tutulduktan sonra 27 Mart günü Malta'ya sürülmüştür. Ağabeyi Talha Bey'in ağır hasta olduğunun İngilizlerce anlaşılması üzerine öteki sürgünlerden daha önce serbest bırakılmış ve sürgünden kurtulmuştur. Ahmet Emin Yalman, gördüklerim ve geçirdiklerim 2, sayfa 149. 2784 Süleyman Nazif Bey. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan Mr. Edmonds, onu yarım Arap, yarım Kürt kökenli emekli bir vali, son zamanlarda toplu gösterilerde vaktiyle İstanbul'da Hristiyanların kökünün kazınmamış olduğuna üzüldüğünü söylemekle sivrilmiştir diye nitelendirir. FO 371 5089 1 2322 Mütareke günlerinde kendisini yazarlığa vermiş olan Karagün makalesi sahibi ve dinim kinimdir diyen Süleyman Nazif'in işgal kuvvetlerini çok kızdırdığı anlaşılmaktadır. Özellikle Pierre Loti'yi anma dolayısıyla yaptığı konuşma bardağı taşıran damla olur. 2785 Celal Nuri Bey, ileri. Gelibolu mebusu ve ileri gazetesi sahibi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda adının karşısına Trakya'nın bağımsızlığı için son olarak Roma'ya giden sözüm ona heyetteki adam bu olabilir diye not düşürmüştür. FO 371 5089 E 2322 Arzulanmayan milliyetçiler sınıfında sayılmıştır. Ahmet Emin Yalman bu sürgün arkadaşının Malta adasındaki defterleri tüketecek kadar yazı yazdığını anlatır. Yalman Op Cid S 143-146 2786 İslam Ali. Ali Said Paşa'nın Yemen'de yanına aldığı evlatlığıdır. 16-18 yaşlarında olan bu genç, efendisiyle birlikte Malta'ya gelmek için direnmiş ve arzulanmayan milliyetçiler listesine girmiştir. FO 371 5090 E 6830 Derobek'ten Körzan'a yazı İstanbul 26-5920 No 758 Yalman Op Cid S 176 Bu 5 kişiyi adaya yolladıktan sonra İngiliz Yüksek Komiseri 2 kişiyi daha sürdüğünü teller. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da işgalin etkisini canlı tutmak için zaman zaman böyle insanları tutuklayıp sürmek iyi bir şeydir, der. FO 371 5089 E 4056 Derobek'ten Curzon'a tel İstanbul 1-5-1920 No 523 ve Edmonds'ın 3-5-1920 günlü notu. 31 Mart günü Malta'ya varan iki sürgün şunlardır. 2787 Ahmet Emin Bey, Yalman. Vakit gazetesi baş yazarıdır. Anılarında nasıl tutuklanıp sürüldüğünü uzun uzun ve renkli bir dille anlatır. 20 Mart gecesi evi aranmıştır. Kendisi o gece bir dost evindeymiş. Aramada bulunamaz. Ondan sonra kendisini arayanları aramaya koyulur. Amerikan Yüksek Komiseri ve bazı arkadaşları Anadolu'ya kaçması için öğüt verirler, kaçmaz. İngiliz karakollarına başvurur, teslim olur. Birkaç gün Arapyan Han'da tutulur, sonra Malta'ya sürülür. 29 Mart'ta Malta'ya vardığını söyler. İngiliz belgeleri 31 Mart'ta vardığını yazar. Yalman, Op Cilt, S. 55-85 Anlaşılan Ahmet Emin Yalman'ın seyahat ve macera arzusu ağır basmıştır. İngilizlerin de kendisine biraz yumuşak davrandıkları dikkati çeker. Herhalde işgalin ilk günü tutuklananlar gibi kötü davranışla karşılaşmamıştır. Ahmet Emin Bey, bindirildiği Cardiff kruvazörüne bir ara karanlık bir deliğe tıkılırsa da ondan sonra gemi kaptanı Amiral Hope'la ahbaplık ederek Malta'ya gider. 2788 Mehmet Muammer Bey. İstanbul Polisi siyasi kısım müdürüydü. Ahmet Emin Bey ile aynı gemide Malta'ya sürülür. İngiliz askeri makamlarının isteği üzerine ve askeri nedenlerle sürüldüğü belirtilmektedir. Sürgün arkadaşının aşırı imserliğine karşıt Muammer Bey son derece kaygılıdır. Kendisinin asılacağını sanır. İstanbul'da asılmamış olduğunu görünce de Malta'ya götürülünce asılacağına inanır ve bu korku içinde adaya gider. Sayfa 79. Bu arada Hilmi Abdülkadir adlı bir binbaşıyla Eczacı Mehmet adlı bir iş adamı da Malta'ya sürülmüşlerdir. Bunların İstanbul'da tutuklanan Kuvayi Milliyecilerle ilgileri yoktur. Biraz uzunca bir hikayeleri vardır. Kafkasya'da yakalanmışlardır. Hilmi Bey'in yargılanmak üzere Türk makamlarına teslim edilmesi 2 Ekim 1919'da Türk hükümetince istenmiş ama İngiliz Yüksek Komiserliği buna yanaşmamıştır. Bu iki kişinin Batum'da muhafazaları da uygun görülmez. 3 Ocak 1920 günü Yüksek Komiser de Röbek Malta Valiliğine başvurur, bir sakınca yoksa bu iki kişiyi adaya sürmek istediğini bildirir. Malta Valisi tutsak kampında hasar bulunduğu için o sıralarda yeni sürgün kabul edemeyeceği karşılığını verir. Bunun üzerine iki tutsak Batum'dan İstanbul'a getirirler ama İstanbul'da tutulmaları da sakıncalı görülür. Oradan Çanakkale cezaevine götürülürler. Bir süre Çanakkale'de tutsak kaldıktan sonra 31 Mart günü Malta'ya sürülürler ve şu numaraları alırlar. 2789 Hilmi Abdülkadir Bey, emekli binbaşı. 2790 Eczacı Mehmet, sivil. FO 371-4175 177-622. 1920 yılı Nisan ayında bu sürgün numaralarına yenileri eklenir. Arzulanmayan milliyetçilerin İstanbul'dan Malta'ya sürülmeleri devam eder. Mart ayında 20 kişi sürülmüş olduğu halde Nisan ayı boyunca 4 kişi Malta'ya gönderilmiştir. Bunların numara sıralarına göre adları şöyledir. 2791 Enis Avni Aka Gündüz sürgün gazeteciler grubundandır. Alay dergisi başyazarı olarak tutuklanmış, yalnız başına adaya sürülmüştür. Arzulanmayan milliyetçiler arasındadır. Askeri makamlarca tutuklatılmış, 9 Nisan 1920 günü Malta'ya varmıştır. FO 371-6504, CP 3269, İngiltere Harbiye Bakanlığından İngiliz kabinesine muhtara, 29-8-1921, Yalman, Op, Cilt, S 150. 2792 Rafet Paşa, eski Samsun kumandanı, General Refet Bele değil, istenmeyen kişi olarak sürüldü. 13 Nisan 1920 günü Malta'ya vardı. FO 371-6504 ve Yalman Op Cilt S 162. 2793 Kel Ali Bey Çetinkaya, alay kumandanı, yarbay, Afyon Kuvayi Milliye mebusu, 29 Mayıs 1919 günü Ayvalık'ta Yunan işgaline karşı Türk ordusunun ilk kurşununu atan kişi. O güne kadar işgalcilere karşı direnen yalnız halktı. Ali Bey ilk kez orduyu da silahlı direnişe sokmuş ve yeni bir sayfa açmıştı. Son Osmanlı Meclisi'ne Kuvayi Milliye mebusu olarak giren Ali Bey, İngiliz askeri makamlarınca istenmeyen milliyetçi diye nitelendirilerek yakalanmış, 13 Nisan 1920 günü Malta'ya sürülmüştür. FO 371-5090 E6630 Derebük'ten Körzna yazı 26-5920 No 758 Yalman Opcit S 167. 2794 Ali Seyit Bey senatör, hukuk ve din bilgini. Meşrutiyette İzmir mebusu olmuş, daha sonra senatörlüğe seçilmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 2. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de seçilen, Adalet Bakanlığı yapan ve laiklik ilkesinin meclisten geçmesinde önemli rol oynayan Seyit Bey, arzulanmayan milliyetçiler arasında tutuklanmış, 29 Nisan 1920 günü Malta'ya yollanmıştır. Yalnız olarak Malta'ya sürülen Ali Seyit Bey ile birlikte İstanbul'un işgalinden beri sürülenlerin sayısı 24'e ulaşır. 1919 yılı içerisinde sürülen 91 kişi ve 1920 yılının ilk aylarında adaya yollanan 4 kişiyle birlikte sürgünlerin toplam sayısı 119'u bulur. Ferit Paşa'nın kara listesi. 5 Nisan 1920 günü yeniden sadrazam olan damat Ferit Paşa, bütün bu sürülenleri yeterli bulmaz. Başka kimselerin de yakalanıp sürülmesi gerektiği konusunda İngiliz Yüksek Komiserine yeni bir kara liste verir. Ferit Paşa, Anadolu'ya karşı son kozlarını oynamakta, bir ölüm kalım savaşı açmaktadır. Padişah Vahdettin tarafından yeniden sadrazamlığa getirilmesinin asıl amacı da budur. Ulusal direniş söndürülecek ve müttefiklerce hazırlanan Sevr Anlaşması kabul edilecektir. Ferit Paşa, yeniden İstanbul hükümetinin başına geçer geçmez alabildiğine bir iç savaş başlatılır. Kardeş kardeşe vurdurulur. Gönen bölgesinde Kuvayi Milliye'ye karşı hıyanet bayrağını dalgalandıran Ahmet Anzavur, 8 Nisan günü Miri Miranlık rütbesiyle Karesi Mutasarrıfı atanır. Bu haber ertesi gün Peyam-ı Sabah gazetesinde yayımlanır. 10 Nisan günü Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi, padişah ve halife kuvvetlerinin dışındaki milli kuvvetleri kafir ilan eden ve katlinin vacip olacağını bildiren Mahut Hıyanet fetvasını çıkarır. Fetva ertesi gün resmi takvim-i vakaide ve öteki İstanbul gazetelerinde yayımlanır. Aynı gün Padişah Vahdettin'in Millet Meclisi'ni feshettiğini bildiren iradesi mecliste okunur. Yine 11 Nisan günü Ferit Paşa'nın hükümet bildirisi açıklanır. Bunda Kuvayi Milliye denilen teşekkül hem Anadolu'yu korkunç bir istila tehdidine ve hem de devletin başını gövdesinden ayırmaya sebep oluyor diye buyrulur. İki gün sonra Kuvayi Milliye'ye karşı düzce ayaklanması patlak verir. 18 Nisan günü de Kuvayi Milliye'yi ortadan kaldırmak üzere Süleyman Şefik Paşa'nın kumandasında bir Kuvayi İnzibatiye kurulduğunu bildiren İstanbul Hükümeti'nin kararnamesi yayımlanır. Tam Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı arifesinde damat Ferit Paşa hazırladığı bir gizli kara listeyi İngiliz Yüksek Komiser Vekili Amiral Webb'e verir. 9 Mayıs 1919 günlü bir yazıyla Londra'ya iletilen bu kara listedeki paşaların ve daha küçük rütbeli subayların hepsinin yakalanarak Malta'ya sürülmeleri istenir. Liste olduğu gibi aşağıya aktarılmıştır. Kazım Paşa, Erkan-ı Harbiye Reis Muavini. Ali Fuat Paşa, Ankara'daki kolordu komutanı. Remzi Paşa, Selanikli kısa zaman önce hapisten serbest bırakılan bir dönme. Abdülkerim Paşa, Askeri Temiz Divanı üyesi. Nihat Paşa, Erkan-ı Harp Mirliva. Kazım Karabekir Paşa, Erzurum'da kolordu komutanı. Mustafa Kemal Paşa, Milli Hareket'in lideri. Hasan Rıza Paşa, Topçu Mirlivası. Ahmet İzzet Paşa, eski sadrazam. Hüsnü Paşa, ayan üyesi, teceddüt fırkası reisi. İsmail Fazıl Paşa, mebus, Ali Fuat Paşa'nın babası. Cafer Tayyar Bey, albay, Edirne ordusu komutanı. Behiç Bey, albay. Mehmet Selahattin Bey, kurmay albay, merkez dairesi reisi. Hüseyin Muhittin Bey, kolordu kumandanı. Selahattin Adil Bey, kurmay albay, imalat-ı harbiye umum müdürü. Ömer Lütfi Bey, kurmay albay, harbiye dairesi müdürü. Kazım Bey, kurmay albay, İsmet Bey, kurmay albay. Galip Paşa, Ferik, eski emniyet umum müdürü. Hayri Bey, albay, padişah, seyis başı. Ahmet Rıza Bey, halen Paris'te. Seyit Bey, senatör, ayandan. Veliahtın iki yaveri, adları bilinmiyor. Talat, Cavit, Enver gibi İsviçre vesaire yerlerdeki kişiler. Yakup Şevki Paşa, Erkan-ı Harp, Mirliva. F.O. 371-5090, E.5357, Richard Webb'den General Milne Gizli Yazı, İstanbul, 22-4-1920, No. W.2910 ve Webb'den Curzon'a Yazı, İstanbul, 95-1920, No. 649, W.2910'a ek liste. Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın Nisan 1920'de İngiliz Yüksek Komiserliğine adlarını verdiği ve yakalanıp Malta'ya sürülmelerini istediği kimseler bunlardır. Bu liste Yüksek Komiser Vekili Tuğamiral Richard Webb'in 22 Nisan 1920 günlü W.2910 sayılı gizli yazısıyla General Milne 9 Mayıs 1920 günlü bir yazıyla da İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na iletilir. Listeyi General Milne gönderirken Amiral Webb özetle şunları bildirir. Sadrazam listedeki kişilerin hepsinin suçlu oldukları kanısında değildir ama ileride herhangi bir kötülük yapmalarını önlemek için bunların tutuklanıp Malta'ya sürülmelerini arzu etmektedir. Listedeki kişilerin müttefik makamlarınca tutuklanıp Malta'ya sürülmesini sadrazam yeğe tutmaktadır. Ne var ki listede adları bulunanların bazıları ele geçirilebilecek durumda değillerdir. Ele geçirilebilecek durumda olanlara gelince bunları da iki sınıfa ayırmak uygun olur. İngiliz makamlarınca hazırlanan listede adları bulunanlarla bulunmayanlar. İngiliz listelerinde adları bulunmayanların tutuklanmaları sorumluluğunu tamamıyla Türk hükümetine bırakmak gerekir. Çünkü bunları yakalamakla iş bitmeyecektir. Malta'ya sürülebilme olanaklarını da göz önünde tutmak lazımdır. Yakaladıktan sonra bu kimseleri İstanbul'da tutmak başka sorunlar yaratacaktır. Eski sadrazam İzzet Paşa'nın tutuklanıp sürülmesi ise siyasal bakımdan uygun olmaz. İzzet Paşa'nın tutuklanamayacağını sadrazama bildirmek yerinde olur diye düşünülmektedir. Webden Milne Yazı, Gizli, 22-4-1920, No. W.2910. Amiral Webb, bunları anlattıktan sonra bu kimselerin yakalanıp sürülmeleri konusunda General Milne'in görüşünü sorar. General Milne, 28 Nisan 1920 günü Yüksek Komiser Vekiline kısa ve soğuk bir karşılık verir. Gönderilen listenin alındığını bildirmekle yetinir. Herhangi bir fikir ileri sürmez. Milne'den Webb'e karşılık yazı, İstanbul, 28-4-1920. Bu yazışmalar ilginçtir. Şimdiye kadar İngiliz Yüksek Komiserliği ile Başkomutanlığı Türkiye'de suçlu avı için birbirleriyle yarışmışlardı. Ama artık durum değişmeye başlamıştır. Yakala sür demek kolaydı ama nasıl ve hangi kuvvetlerle bu kimselerin yakalanacağı kara kara düşünülebilecek bir konuydu. Mütarekenin ilk aylarından beri Yüksek Komiserlik İngiliz Başkomutanlığını kullanıp durmuştu. Listeler vermiş, listelerdeki insanları yakalatmış, Malta'ya sürdürmüştü. Şimdi öyle bir liste göndermektedir ki akıl alacak gibi değildir. Sadrazamın ve Yüksek Komiser Vekilinin ayakları yere basmıyor gibidir. General Milne hangi kuvvetiyle Ankara'daki Mustafa Kemal'i, Erzurum'daki Karabekir Paşa'yı yakalayacaktı? Amiral Webb, Erzurum'da Yarbay Rawlinson'ın Kazım Karabekir tarafından tutuklandırıldığını, Anadolu'daki İngiliz subaylarının birer birer Mustafa Kemal'in adamlarınca avlandığını unutuyor muydu? İstanbul'da oturan birkaç subayın yakalanıp sürülmesi ise neye yarayacaktı? Şimdiye kadar bunca insan yakalanıp sürülmüştü. İngiliz askerleri İstanbul sokaklarında, Kafkas eteklerinde durup dinlenmeden polislik yapıp durmuşlardı. Bu neyi halletmişti? İngilizlerin anladığı biçimdeki mütareke uygulanmasına karşı Türklerin direnişleri mi kırılabilmişti? Yoksa Mustafa Kemal dize mi getirilebilmişti? En son işte başkent İstanbul'da işgal edilmiş, Osmanlı parlamentosu da basılmıştı. Bazı mebuslar yakalanıp Malta'ya sürülmüştü. Peki sonuç ne olmuştu? Türkler boyun mu eğmişlerdi yoksa? Getirin Sevr Anlaşması'nı hemen imzalayıp uygulayayım mı demişlerdi? Kısacası General Mill, İngiltere'nin Türkiye politikasının günden güne çıkmaza girdiğini, anlamsızlaştığını kavramaya başlamıştı. Yüksek komiserliğin aşırı istekleri de General Mill'e saçma görünmeye başlamıştı. Yüksek komiserlikle başkomutanlık arasında soğukluk ve sürtüşme başlamıştı. Herhalde Bekir Ağa bölüğündeki tutukluları apar topar kaçırıp Malta'ya sürüklediği zamanki ateşli keskinlik artık askerlerde yoktu. Sadrazam Ferit Paşa'nın kara listesi bu konuya ilişkin İngiliz Yüksek Komiserliği ile Başkomutanlığı arasındaki yazışma örnekleri Londra'ya ulaştırılınca İngiliz dışişleri yetkililerini bir düşüncedir alır. Yetkililer şu ilginç ve anlamlı yorumlarda bulunurlar. General Mill'in karşılığı kendisiyle Yüksek Komiser Vekili arasında içten işbirliği bulunmadığını gösteriyor. Kendisinin görüşü sorulmuş ama general görüşünü bildirmemiştir. Yakalanmaya aday kişiler listesinin %25 kadarını kayıplar oluşturuyor. Enver Paşa, Mustafa Kemal gibi. Milli hareket öyle bir ölçüye ulaşmıştır ki ele geçirilebilecek olan küçük üyelerin yakalanmaları artık bu hareket üzerinde herhangi bir kayda değer etki yapmayacaktır. 28.5.1920 Heathcote. Listedeki kimselerin çoğunu tanımıyorum ama Mustafa Kemal'in tutuklanmasını telkin etmek biraz saçmadır. 1.5.1920 Tilley, F.O. 971, 5.009, E.5337. Bu kısa notlardan anlaşılan şudur ki, İngiltere Dışişleri Bakanlığı insanları Malta'ya sürmenin anlamsızlığını kavramaya başlamıştır. Türkiye'de tezgahlanan İngiliz sömürgeci planı umulduğu gibi uygulanamayacaktır. Geri ülkelerin sömürgeleştirilmesinde kullanılan yöntemler, Türkiye'de beklenen sonuçları vermemiştir. Türk milli hareketi bazı kişilerin yakalanıp sürülmeleriyle söndürülemeyecektir. Hele milli hareketin liderlerini tutuklamaya kalkışmak büsbütün saçma görünür. Ama bunlara bakarak İngiltere'nin birdenbire tutum değiştireceğini sanmak yersizdir. İngilizler kolay kolay fikir değiştirmezler. İnatçı, sebatlıdırlar. Malta sürgünleri konusunda da 180 derecelik bir dönüş beklenemez. Bu notların kaleme alındığı tarihlerden sonra da sürgünler görülecektir. Damat Ferit Paşa'nın listesindeki bazı kimseler de Malta'ya sürüleceklerdir. Senatör Seyit Bey, General Yakup Şevki Paşa gibi. Yine de şu kadarı söylenebilir ki, İstanbul'un işgalinin üzerinden daha 2 ayı bile geçmeden İngilizler tuttukları yolun çıkmaza gittiğini anlamaya başlamışlardır. Bunu açıkça kabul etmeleri ise kolay olmayacaktır. 14. ayrımın sonu, sayfa 223.